Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün sevgili dinleyicilerimizle birlikte Tanzimat Fermanı'nın imzalandığı döneme gideceğiz. Tanzimat Fermanı nedir? Türkiye için, Osmanlı için anlamı nedir? Sonrasına devam eden etkileri nelerdir? Bunları konuşacağız.
Evet, şimdi dinleyicilerimiz Tanzimat Fermanı'nın imzalanması deyince belki bunu biraz sıkıcı, diplomatik bir hadise olarak görmüş olabilir. Halbuki Tanzimat Fermanı bizim sadece siyasi politik hayatımızda değil, sosyal hayatımızda da çok ciddi tesirleri olmuş ve tesirlerini bugün bile yaşadığımız bir hadisedir.
Aslına bakarsanız giyim kuşam dediğimiz
zaman, her edebiyat, giyim kuşam, yani aklınıza ne geliyorsa şu anda bizim cemiyetimizde hakim olan, bunların hepsinin Tanzimat Fermanı'na uzanan kökleri vardır. Tanzimat Fermanı mekteplerde okur bütün talebeler. Üstün körü bir şekilde işte 1839 yılında neşredilmiş bir ferman. Ferman padişahın tek taraflı buyruğunu, emirnamesini ifade eder. Monarşilerde hükümdarlar zaman zaman tebaya bazı fermanlar neşrederler. Birini birine tayin etmek için ferman neşredilir, bir kanun için ferman neşredilir. Bir de hükümdarlar bazen tebaya bazı hak ve hürriyetleri teyit eden veya bazı salahiyetlerinden, yetkilerinden vazgeçtiğini ifade eden fermanlar neşrederler. Avrupa'da bunlara şart adı veriliyor. En meşhuru İngiltere'de Magna Carta Libertatum'dur. Kral burada bazı salahiyetlerinden vazgeçmiştir. Halk, daha doğrusu soylular yararına, lehine olmak üzere. Tanzimat Fermanı da böyle bir fermandır. Bizim anayasa hukukumuzda ciddi bir yeri var. Hatta bir anayasa olarak görenler vardır Tanzimat Fermanı'nı. Muhteviyatı çok çeşitli zaviyelerden, bakış açılarından bakıldığına göre farklı yorumlar ve değerlendirmeler yapılabilir. Ama Tanzimat Fermanı aslında dediğim gibi politik ve sosyal hayatımıza ciddi değişiklikler yapmış bir dönüm noktası, bir kırılma noktasıdır. Nedir Tanzimat Fermanı? 1839 yılında Sultan Abdülmecid tahta çıktı. Ondan önce Sultan II. Mahmut vardı. Bu iki padişah baba oğuldur, halef seleftir. Fakat karakter bakımından çok farklıdırlar. Sultan II. Mahmut fevkalade problemli bir devirde tahta çıkmış. Amcasının oğlu Sultan 3. Selim tarafından yetiştirilmiş. Tahsiline çok ihtimam edilmiş ve Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyada ayakta kalabilmesi için mutlaka ıslahat yapması gerektiği fikrine inanmış bir hükümdar. Aynı zamanda bir takım maksatlarına erişmek için sert, kararlı ve tavizsiz olması gerektiğini de düşünmüş. Ve onun için sert bir padişah olarak bilinir. Fakat Sultan II. Mahmut hakkında çok spekülasyonlar yapılmasına rağmen,
özellikle asker tarafından,
bilhassa askeri kanat tarafından, Osmanlı Devleti'nin en büyük hükümdarlarından birisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucu hükümdarlarından birisidir. Sultan II. Mahmut olmasaydı Osmanlı Devleti'nin o zaman yıkılacağı büyük bir kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Fransız tahrikiyle ayaklanmış Mısır valisi Kütahya önlerine kadar gelmiş. Ve Ruslara yenilmiş olan bir orduyla siz bunlara ne kadar mukabele edebilirsiniz? Böyle problem bir zamanda Sultan Mahmut devleti yeniden restore etmiştir. Bir takım işlemeyen müesseseleri kaldırmış, yeni müesseseler kurmuş, mevcut müesseselerin adını değiştirmiş. Bundan dolayı reformculuk bazıları tarafından göklere çıkarılmış, bazıları tarafından yerilmiştir. Kendisini yerenler umumiyetle muhafazakar kanattandır, fakat onu tanımayanlardır. Sultan II. Mahmut reformları, ıslahatı son devirlerdeki ıslahattan farklı olarak milli bünyeye uygun olarak tezahür etmiştir. Bu çok mühimdir. Bazı ıslahatlar, inkılaplar bünyeye uygundur, bazıları değildir. Böyle değerlendirir sosyolojik olarak. Sultan Mahmut ıslahatları böyledir. Yani körü körüne bir taklitçilik mahsulü değildir.
İhtiyaçlar doğru belirlenmiş ve ona
evet, ve bunda bazı aşırılıklar olmuş olabilir. Mesela ne gibi? Mehter takımının kaldırılması gibi. Yeniçeri Ocağı'na duyulan alerji ve antipati, mehter takımı gibi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna işaret eden, 6 asırdır, 5 asırdır o zaman için vuran bir bando, sırf Yeniçeri Ocağı'na bağlı olduğu için kaldırılmıştır. Bu sonradan anlaşılmış, telafi edilmiş ama mesela bu belki, ama
dediğim gibi
yani inkılaplarda, ihtilallerde bazen böyle şeyler oluyor. Ama umumiyetle Sultan Mahmut reformları milli bünyeye uygun tezahür etmiş. Şimdi bu Sultan Mahmut'tan niye bahsediyor? Çünkü Tanzimat Fermanı'nın esas banisi, kurucusu Sultan II. Mahmut'tur. Tanzimat Fermanı onun başlattığı ıslahat hareketinin bir tecessüm etmiş bir vesikasıdır. Sultan II. Mahmut'un son zamanlarında işte anlattığım gibi Mısır valisi ayaklandı. Mısır valisini yenmek için Rusya'dan yardım istediler. Halbuki bundan daha 10 sene önce savaştığımız Osmanlı ordusunu perişan eden bir devlet ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının en mühim sebeplerinden bir tanesi Rus mağlubiyetleri. Rusya'dan yardım isteyince İngiltere devreye girdi. Aman denize düşen yılana sarılır derler. Aman Osmanlı Devleti Rusya'ya ittifak etmesin. Çünkü o zaman İngiltere'nin siyaseti Rusya aleyhindeydi. Ve Osmanlı Devleti'ne yardım ettiler. Vali tepelendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Aslında çok muktedir ve hizmet etmiş bir validir. Ayaklanması da belki o zaman Osmanlı bürokratlarının bazı yanlış politikalarının neticesidir. Ama şimdi bir de Fransız, İngiliz boyutu vardır. Tahrik boyutu vardır. Neyse isyan bastırıldı. Mehmet Ali Paşa Mısır'a çekildi otonom bir vali olarak. Fakat İngilizler bunun karşılığında Osmanlı Devleti'nden bir şey istediler. Balta Limanı ticaret anlaşması imzalandı. Bu ticaret anlaşması Osmanlı Devleti'nin hem hayrını hem aleyhine olmuş bir anlaşmadır. Daha çok aleyhine olan hükümleri netice doğurmuştur. Ve bu arada daha henüz savaş bitmeden, valinin isyanı bastırılmadan Sultan II. Mahmut vefat etti. Zaten ağır verem hastasıydı. Stresinde biliyorsunuz hastalığı tetiklediği biliniyor. Genç yaşta vefat etti. Geride 16 yaşında oğlu Veliaht Abdülmecid Efendi'yi bıraktı. Abdülmecid Efendi babası gibi değil. Çok nazik, çok kibar, karınca incitmekten korkan bir padişah. Ama babasının ıslahatçı hüviyetini veraset yoluyla almıştı. Ve İngilizlerle bir anlaşma yapmak mecburiyetini hissetti. İngilizler dediler ki Reşit Paşa'yı, ki Londra sefirliğinde İngilizlerin çok itimadını kazanmış olan Reşit Paşa'yı sadrazam yaparsanız bütün meseleler çözülür. Sultan Mecid İngilizlerle ittifak ve bu iç problemleri halletmek uğruna Reşit Paşa'yı
gerçek düşüncesi de bu muydu?
Tabii gerçek düşüncesi buydu. Hı-hı. Ama Reşit Paşa tabii o zamanki verdiğim intiba kabiliyetli bir diplomat. Paris'te ve İngiltere'de bulunmuş. Muvaffakiyet kazanmış ama bizde şöyle bir telakki vardır biliyorsunuz. Bir işi yapan her işi yapar derler. Evet doğrudur. Bu iktidar meselesidir ama biraz da işin tecrübesi mühimdir. Mesela Mithat Paşa için çok iyi bir valiydi. Nitekim Tuna'da ve Bağdat'ta bunu gösterdi. Keşke, ama çok kötü bir sadrazamdı.
Keşke orada kalsaydı
dedirtti öyle mi? Keşke farkı kalsaydı deniyor. Evet. Tevfik Paşa çok iyi bir diplomat ama kötü bir sadrazamdır. Reşit Paşa da belki iyi bir diplomattı ama kötü bir sadrazam oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk klikleşme onun zamanında olmuştur. Ve Osmanlı Devleti'nin ilk defa Osmanlı diplomatlarının Osmanlı Devleti dışında yabancı devletlere angaje olması, onların desteğiyle ayakta durması Reşit Paşa ile başlamıştır. Bu Reşit Paşa'nın bizim siyaset tarihimize getirdiği çok kötü bir çığır olmuştur. Reşit Paşa bundan dolayı tenkit edilir. Biraz aşırı olmakla beraber tenkitler, sevenler göklere çıkarır. Klasik bizim adetimizdir. Ama Reşit Paşa'da böyle bir kabahati var. Reşit Paşa sadrazam olunca Sultan Mahmut zamanında da vazife yapmış. Sultan Mahmut sert bir padişah. Osmanlı Devleti'nde devlet menfaatine aykırı çalıştığı tespit edilen, icraatları devletin ve milletin aleyhine olduğu düşünülen devlet adamları, bilhassa sadrazamlar siyaset kılıcından kurtulamazdı. Siyaseten katil diye eski hukukumuzun, İslam hukukunun bir prensibi var. O da şu, devlet başkanı devletin dirliği ve milletin birliği için zararlı gördüğü bir kimseyi cezalandırabilir. Buna siyaset diyoruz. Bu idam da olabilir. Osmanlı Devleti'nde devlet adamları çok büyük salahiyetlerle vazifenin başına geliyorlar. Hele sadrazam bir padişah gibidir. Ama nimet külfet karşılığıdır. Bunun karşılığında da eğer en ufak bir hata yaparsa bunu kellesiyle öder. Şimdi diyeceksiniz ki ufak bir hatanın cezası kelle mi olmalı? Yalnız sadrazam gibi bir şahsiyetin ufak bir hatası, bir vilayetin kaybedilmesi, 10 bin kişilik bir ordunun imhası, milyonlarca altın hazine zararı gibi neticeler doğuruyor.
Yani sosyal boyutlarını saymıyoruz.
Onu saymıyoruz. Sadece müşahhas somut zararları. Onun için cezası ağırdır. Onlar da bunu bilerek gelirler zaten.
Herkes öyle değil midir? Şimdi genel müdür olduğunuzdaki yetkiniz ve sorumluluğunuzla sıradan bir memur çalışanken ki sorumluluk ve yetkiniz
eskiler demişler farklıdır. Ki en iyi askerlik omuzu boş askerliktir. Ne kadar az mesuliyetiniz varsa o kadar rahatsınız demektir. Emrinizde bir kişi bile varsa siz mesuliyet sahibi bir kişi demektir. Ve en mühimi de ita amirliği. İdarecilikte ita amirliği çok zordur. İta amiri demek para harcayan demek. Her idareci para harcamaz. Ama bir de para harcama salahiyeti varsa bu çok tehlikelidir. Çünkü biliyorsunuz birçok mesuliyetler paralı akçeli işlerde cereyan eder. Yani hiç elinizden para çıkmadı, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Tamam, orada da mesuliyet var. Ama eğer bir de ita amirliği varsa, size para varsa, o çok tehlikelidir. Onun için idareciler umumiyetle ita amiri ise paralı yerlere güvendiği kimseleri koyarlar. Veya kötü niyetliyse çete kurarlar. Yani bu böyle oluyor.
Bakıyorsunuz ki böyle hızlı zenginler, evet, her dönemde hızlı zenginler.
3-4 yere adamınızı koyarsanız çete sessiz sedasız devam eder. Çalışır. Veya siz samimi bir insansınız, oraya güvenilir insanları koyarsınız, kaçak vermezsiniz.
Ne tarafa doğru gittiğinizle
evet.
ilgili.
Şimdi Reşit Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Koca Reşit Paşa diye de biliniyor. Halktan yetişmiş bir devlet adamıdır. Bu tehlikeyi her zaman biliyor. Diyor ki, kelle koltuktayım ben. Bu risk. Bu riski nasıl bertaraf edebilirim? İşte İngilizlerin arkasında olmasına güvenerek padişahtan tanzimat fermanını neşretmek üzere müsaade alıyor.
Yani tamamen kişisel kaygılarla mı doğuyor?
Tabii tabii. Şimdi yani şöyle düşünün. Ve kendisinden sonraki bürokratların, yani kurduğu kliğin, yetiştirdiği bürokratların devlete hakim olması için bu metni yazmıştı.
Yani padişahın beni azletme yetkisi olsun, evet, ama katletme yetkisi olmasın.
Çünkü azlederse elbette tekrar beni oraya getirir. İngiltere baskı yapar veya benim yetiştirdiğim birisini getirir diye düşünüyor. Şimdi şöyle, padişahlar ne kadar meziyetleri düşük de olsalar belli bir sembolik yerleri vardır. Onun için kolay kolay şu devlete, bu devlete kulak asmazlar. Ama devlet adamları öyle değildir. Onlar birinin lütfuyla orada olmak mecburiyetinde olduğu için
ihsan edene mutlaka.
Madem ki Osmanlı Devleti güç durumdadır. İngiltere, Fransa, Rusya baskı yapıyor. O zaman 3 tane büyük devlet. Bunlardan birine angaje olmamız lazım ki tanzimat bürokratlarının hususiyeti budur. Her biri bir devlete angajedir. Reşit Paşa İngilizlere angajedir. Ali Paşa Fransızlara angajedir. Nedim Paşa Ruslara angajedir. Bütün tanzimat bürokratlarını böyle bir devlete angaje olarak kategorize etmeniz mümkündür.
Kimi angaje ediyorsa aslında o bir hegemonya oluşturmaya
tabii
çalışıyor.
Bu padişahın da şöyle işine geliyor. Milletler arası münasebetlerde bir kriz çıktığı zaman lehine hareket etmemiz gereken devletin adamını başa getiriyor. Yani Rusya ile bir kriz çıktı mı Nedim Paşa'yı geçiriyor.
Zor iş bu siyaset.
Çok zordur. Çok. Yani Rusya'ya hoş görünmek için Nedim Paşa'yı mı? Nedimov derlermiş.
Hoş tutmak lazım.
Hoş tutmak lazım. Bu bir real politiktir. Yani kınanacak bir şey değil.
Hepsini aynı anda zaten hoş tutamıyorsunuz.
Tutamazsınız. Devre devre. İşte o geldi mi, o geldi mi o. Şimdi Reşit Paşa sadrazam oldu. Gülhane Hattı Humayunu denilen fermanı hazırladı. Bu ferman bir adaletnamedir. Osmanlı'da adaletnameler neşredilir. Yani zaman zaman adalet mekanizması bozulduğu zaman halkı tatmin etmek, işte biz işin başındayız, bu problemleri çözeceğiz şeklinde padişahlar adaletnameler neşreder. Kadılara gönderir, valilere gönderir, halka bir itimat verir ve görevliler de vazifeliler de telaşlanırlar bu adaletnameden. Bu böyle bir adaletnamedir. Şimdiye kadar bazı problemler oldu, TEBA için sıkıntı oldu, işte haksızlıklar yapıldı, zulümler yapıldı, biz bunun hepsini önleyeceğiz. Fermanın metni buna dairdir. Bu bakımdan çok sıradan bir metindir. Şimdiye kadar neşredilmiş bütün adaletnameler kadar. Hatta onlardan daha basit bir metindir. Fakat ancak hukuk tarihçilerinin fark ettiği bir ara satır var. Çünkü diğerleri diyor ki işte gayrimüslimlere de hürriyet verildi. Vardı zaten. Tebanın can mal hürriyeti teminata vardı zaten. Suistimaller vardı. Bunlara dikkat çekiyor ferman. Yoksa bu yeni bir şey getirmiyor.
Yani zaten var olana dikkat
evet,
edin
dikkat,
diyor. Bu daha iyi uygulansın
teyit ediyor.
Diyor.
Ama satır aralığında bir cümle var. O bizim için çok mühim. Orada da şöyle bir şey var. Padişah siyaset selahiyetinden vazgeçiyor. Yani artık padişah devlet adamlarını sürmek, cezalandırmak, idam etmek selahiyetine sahip değil. En fazla azledilir. Ne var ki bunda diyeceksiniz. Ama bu işte bu madde, tanzimat fermanı bu maddesi Osmanlı Devleti'nde bir rejim değişikliği meydana getirmiştir. O zamana kadar saraydan idare edilen Osmanlı Devleti, en azından Sultan II. Mahmut zamanında artık bürokratlar tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Ve bürokrat hakimiyetinin kuruluşu 1839'a tarihlenir.
Bu ne demektir? Hayatı nasıl etkilemiştir? Bugüne hangi izleri getirmiştir? Birazdan konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile Tanzimat Fermanı'nı konuşuyoruz. Tanzimat Fermanı ilan edildiği günden itibaren hayatımızı nasıl değiştirdi ve bugüne izleri nelerdir? Bunları paylaşıyoruz. Daha önce konuştuk, anlattık. Tanzimat Fermanı'nın aslında getirdiği yeni çok da bir şey yok. Var olanların altını çiziyor ve daha dikkatli ve düzenli uygulanmasını istiyor. Ama bir madde var ki o, padişahın yönetim ve icraatı üzerine bir madde. Ve diyor ki bundan sonra bürokratların görevden alınması mümkündür, azledilmesi, ancak idamı mümkün değildir ya da sürülmesi mümkün değildir. Şimdi bu padişah açısından bakıldığında kolay kabul edilebilir bir madde midir? Önce onu sorayım.
Değil tabii. Onun için bu bir anayasa metnidir. Yani rejimi değiştiriyor. Padişah bunu kolay kabul etmedi. Çünkü o kadar buhranlı bir devirde padişah oldu ki, 16 yaşında bir genç. Bir de çok kırılgan, çok kibar, bir de İngiltere'nin bazı telkinleri var. Muhtemelen padişah bundan bir şey çıkmaz. İngiltere'nin ben yardımını alayım, şu isyanları bastırayım ve babamın ıslahat yoluna devam edeyim dedi.
Sonra değiştiririm diye mi düşündü?
Değiştiririm diye düşüp düşünmediği bilemiyoruz ama muhtemelen onun çok fazla bir netice doğuracağını tahmin etmedi. Nitekim Mithat Paşa'nın meşhur 113. maddede devlet başkanının uygun gördüğü kimseleri sürgün etmesine izin veren maddede olduğu gibi. Mithat Paşa bu bir şey olmaz dedi, hatta bunu ben kullanırım dedi. Nitekim kendi birkaç kişiyi böyle sürdü, fakat sonra kendisi de o maddeden sürüldü. Muhtemelen o zaman bilemeyiz ama Sultan Mecid'e bunun çok fazla tatbike medar olacağını düşünmedi. Belki farkına bile varmadı. Çünkü ustaca hazırlanmış bir metindir. Reşit Paşa bunu okurken cebime vasiyetnamemi yazdım diyor. Gülhane Parkı'nda okundu bu. Cebime vasiyetnamemi koydum, yani her an cellat diyebilir. Zaten rivayet o ki Sultan II. Mahmut vefat etmeden önce Sultan Reşit Paşa'nın idamına ferman çıkarmış. Fakat yakın çevre Reşit Paşa'yı kayırmışlar, korumuşlar derler. Tarihçiler bunu da anlatırlar. Böyle bir yenilik var. Şimdi Reşit Paşa da korkarak okudu ama sonra nefes aldı ki bir şey olmuyor. Padişah avucunun içine aldı. Arkasında da İngiltere var ve memleketi bir diktatör gibi idare etti. Ben o devri biraz Mussolini devrine benzetiyorum. Şey olarak değil, terör tehdit olarak değil ama kral var, İtalya kralı. Fakat güç Mussolini'nin elindedir, başbakan. Reşit Paşa da bu devirde mutlak hakimidir devletin. Her şey ondan soruluyor.
Olması gereken bu mudur?
Hayır, değildir.
Peki ferman bunu mu işaret eder?
Ferman bunu işaret etmiyor. Ferman tamamen farklı. Ferman diyor ki bir takım problemler yaşandı, bu problemleri çözelim. Bunun için gereken ne lazımsa yapalım. Yapılıyor zaten bir yandan, yapılıyor. Bu tamam, burası güzel.
Peki hangi boşlukta?
Mesela yeni mahkemeler kuruldu. Bir takım ceza kanunnameleri çıkarıldı. Vergilendirme, askerlik nizama alındı. Mesela tımar sistemi bozulmuştu. Tımar şu demek, devlet arazisinin kirasını siz belli kişilere toplamak üzere vazifelendiriyorsunuz. Onun karşılığındaki, buna tımarlı sipahi deniyor, asker yetiştiriyor. Artık bu orta çağda, yeni çağda kalmış bir sistem. Bu tamamen kaldırıldı Sultan Mecid zamanında. Babası zamanında zaten mecburi ordu kurulmuştu. Maliye bir sisteme oturtuldu. Yani Sultan Mecid zamanında çok büyük işler yapıldı. Mesela milliyetçilik akımından korkulduğu için bazı Kürt vilayetlerinin otonomisi kaldırıldı ki bu Kuleli vakasına sebebiyet vermiştir. Sultan Abdülmecid'in suikast tertiplemişlerdir bundan dolayı baban beyleri. Güzel işler yapıldı. Bunda Reşit Paşa'nın rolü var mı? Var elbette. Reşit Paşa adam kullanmayı, adam çalıştırmayı ve yetiştirmeyi çok iyi bilirdi. Ama bundan dolayı bir nevi bir diktatörlük meydana getirdi. Bu diktatörlük ondan sonrakilere de miras kaldı. Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa gibi vezirler adeta memleketi bir diktatörlük gibi idare ettiler. Jön Türkler denilen Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade, Mahmud Ekrem'in muhalefeti padişahlara değildir. Verilen imaj bu olsa bile.
Yani aslında yukarıda ona görünüyor olsa da icraata.
Reşit Paşa'yı, Ali Paşa'yı onlar muhalif idiler. Haccacı Zamane diyor. Haccacı Zalim adında çok zalim bir tarihi şahsiyet var. Ona benzetiyor. Yani çok büyük bir baskı. Hiç kimseye danışmadan dediğim dedik. Hatta padişah bile ya Rabbi beni şundan elinden kurtar diyor. Öyle bir raddeye geliyor ki artık bürokratların hakimiyeti. Yani vazifelerini almanız kolay değil. Hemen Fransız elçisi saraya geliyor. İngiliz elçisi saraya geliyor, Rus elçisi ultimatum veriyor.
Yani aslında ben dünya siyasetine uygun bunları doğru yerlerde kullanırım düşüncesi Tanzimat'la birlikte bitmiş de oluyor. Çünkü ciddi baskıları
var ama
da yol
daha
açıyor.
Büyük mahzuru var. Bu bir elinize bir koz, tamam. Yani İngiltere'nin iyi geçinmek istersem Reşit Paşa'yı yaparım. Ama almanız kolay değil. İşte yani, normalde alabilmeniz lazım.
Tabii, alamıyorsunuz.
Alabiliyorsunuz ama çok zor. Yani çok ağır bir fatura ödemeniz lazım.
Bir de tabii hani o başa getirdiğiniz kişi ciddi anlamda geriye dönük bürokratlar yetiştiriyor.
Tabii, yani işte ağacı seti bu.
Ağacı çekiyorsunuz ama kökünü
bir mektep
Reşit
Paşa
değil.
Kendine bağlı, kendini seven, kendisi gibi düşünen geniş bir kitle yetiştirmiş. Bu hem övülür, ki hakikaten övülecek bir şeydir adam yetiştirmek. Ve aynı zamanda da bunları kendi kliğine bağlaması hiç affedilmez. Hatta zaman zaman azledildiği zaman bu memleket batar. Ben gibi adamın başında olması lazım. Ben olmazsam bu memleket mahvolur. Veya kendi yetiştirdiklerinden bir tanesinin kendi fikrine aykırı bir fikri varsa onu hıyanetle suçlar. Seni ben yetiştirdim. Seni ben adam ettim. Seni buralara ben getirdim. Nasıl bana muhalif bir fikir ileri sürersin veya icraat yaparsın? Reşit Paşa'nın böyle bir karakter problemi de var. İşte bütün bunlar Tanzimat Fermanı ile hayatımıza gelmiştir. Diyeceksiniz bize ne? Öyle değil. 1839'da kurulan bu bürokrat hakimiyeti Sultan Abdülaziz'in direnmesiyle, yani bir 20-30 sene sonra, 39 deseniz, 1870'te artık Sultan Aziz dedi ki yeter, ben abim değilim. Abim Sırka-i Saadet Dairesi'ne girer ağlardı, ya Rabbi beni bunlardan kurtar. Fakat ben artık sizi tasfiye edeceğim dedi. Bunu demesiyle zaten Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler ve öldürdüler. Tanzimat bürokratları. Bunu yaparken de askerlerden destek aldılar. Ve şimdi yeni bir gelenek çıktı. Bürokrat hakimiyetini sürdürebilmek için sadece İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'sının desteği yetmiyor. İçeride de askeri destek almamız lazım. Böylece büyük devlet elçileriyle ittifak eden Tanzimat bürokratları askerlerin de desteğini alarak devletin fiili idarecileri olmuş.
Yani aslında padişahı görünürde var kılıp, evet, uygulamada tamamen saf dışı ettiler.
Ve 1839'dan beri bürokratlar ve 1876'dan beri askerlerle beraber bürokratlar Türkiye'yi idare ederler. Şu anda da öyledir. Hükümetler gelir, gider. Fakat bürokratlarla askerlerin hakimiyeti devam eder. Ne demek istiyorsunuz diye sorarsanız şu demek. Hükümetlerin bazı programları vardır. Bazı seçim vaatleri vardır. Bazı idealist düşünceleri vardır. Bazı pragmatik niyetleri vardır. Bunları bürokratlara ve askerlere rağmen yapamazlar.
Vesayet dediğimiz tırnak,
evet,
içinde,
evet,
bu mu?
İdari ve askeri vesayet budur. Direnirler, yapamazlar, yaptıramazlar, sözlerini dinletemezler. Bu güçsüz iktidarlar zamanında ayyuka çıkar. Yani bir bakan müsteşarına, genel müdürüne veya bir vali mahiyetindeki idari amirlerine iş yaptıramaz. Sümen altı edilir verdiği emirler. Veya sürüncemede bırakılır. Veya yokuşa sürülür. Veya bir takım idari tasarruflarla yapılamaz, gerçekleştirilemez hale getirilir ve kilitlenir. Bu işte bize bir tanzimatın bir mirasıdır. Bu tabii müspet manada olsa belki iyi. Memleketin daha teknik, ayağı yere basan şekilde idaresini sağlar. Ama öyle olmuyor. İnsan tabiatı öyle değil.
Biz şimdi bu anlattıklarınızdan şöyle bir sonuç çıkartalım. Dünyada bazı ülkeler, ismini vermeyelim ama takdir ediliyor ve diyorlar ki hükümetler gelse de gitse de onların bir devlet politikası var. Ve bu devlet politikası onların aslında ayakta durmasını sağlıyor. Şimdi biz bu vesayet sistemi
yok,
ya da biraz
şey
önce onunla karıştırmayalım,
yok,
diye söylüyorum.
Şimdi devlet politikası aslında apayrı bir şeydir. Mesela İngiltere'de birbirine çok muhalif iki parti var. Biri muhafazakar parti, biri işçi parti. Arada da liberal parti var. Bunların üçünün de fikri ve dünya görüşü hakikaten farklıdır. Nasıl farklıdır? Mesela bir tanesi geylerin evliliğine sıcak bakar, birileri bakmaz. Bir tanesi kürtaja sıcak bakar, diğeri bakmaz.
Biri muhafazakar, biri daha.
Biri sosyal devlete yakındır, sosyalist ekonomiye meyillidir. Öbürü liberal ekonomiye meyillidir gibi. Biri krallığa taraftardır, diğeri değil. Ama dediğiniz gibi bir milli politika olduğu zaman, bugün kırmızı çizgi diye ifade ediliyor ama o çok onu karşılamıyor. Burada işçi partisiyle muhafazakar parti ve liberal parti farklı düşünmez. Müşterek düşünürler. Şaşırtıcı bir derecede. Bunu Fransa'da da görürsünüz. Başka devletlerde de görürsünüz. Evet, hükümetler gelir gider ama devletin bir...
Bizde hiç öyle bir çizgi oluşuyor mu?
Osmanlı Devleti zamanında bu vardı. Ama zaman içinde bu paranoid bir kırmızı çizgi haline geldi. Şu anda devletin politikası nedir deseniz tartışılmayacak bir takım prensipler size söyleniyor. Peki bu acaba doğru mu? Bu devletin hakikaten ittifak edilmesi gereken bir politika mıdır? İnsanlar buna ittifak etmiş gibi gözüküyor ama etmiyor.
Ya da kısa bir süre ittifak etmiş, evet, gibi görünse de sonra tekrar.
Şimdi Türkiye'de böyle bir problem var. Mesela Batı Trakya politikamız bizim acaba doğru mu? Veya laiklik politikamız, misal olarak söylüyorum, acaba doğru mu? Ermenistan politikamız, Azerbaycan acaba doğru mu? Yani bu üzerine hiç tartışılmıyor. Bunlar Avrupalıların devlet politikası gibi değil. Devlet politikası 3-4 maddede özetlenir. Onların anayasaları gibi. Bizde maalesef bu devlet politikası denen şeyler kırmızı çizgilerdir. Bu ayrı bir şey. İdari vesayet ise tamamen ayrı bir şey. Siz bir takım icatlar yapmak istersiniz fakat bürokratlar ve askerler sizi engellerler. Eğer direnirseniz bunda veya bunu gerçekleştirmek için farklı bir yol takip ederseniz o takdirde kaba güçe başvururlar. Askerlerle işbirliği yaparak sivil darbeler ve arkasından askeri darbelere kadar iş gidebilir. Bunun misallerini Cumhuriyet tarihinde çok gördük. Osmanlı tarihinde de gördük. Tanzimat bürokratlarının bu vesayeti meşrutiyetle neticelendi. Tanzimat Fermanı bir ön adımı kanunu esası ve meşrutiyet oldu. Bu artık Osmanlı Devleti'nin normal tabii bir seyridir. Buna karşı çıkan yok. Yani Tanzimat Fermanı'na ve kanunu esasıya karşı çıkan yok. Bunun tatbikinde, şahsi emeller için tatbikinde problem var. Meşrutiyetin ilanından sonra Sultan Abdülhamit baktı ki memleket Tanzimat bürokratlarıyla pek de hayırlı bir yere gitmiyor. Bu dedesi gibi, Sultan II. Mahmut gibi ipleri eline aldı. Osmanlı Devleti'ni 30 sene saraydan idare etti. Bu 1839'da başlayan Tanzimat Devri'nde bir kırılma noktasıdır. İstibdat Devri diye bilinir. Bu devir öyle anılır. Sultan Hamit'in tek başına iktidarıyla devam etmiştir. 1908'de tekrar başa dönülmüş. Bu sefer askerler bürokratlarla anlaşarak bir darbe yapmışlar ve tekrar iktidarı ele almışlardır. 1908 ve 18 arası Osmanlı Devleti'nde 10 yıllık bir bürokrat asker ittifakının resmi görünümüdür. Ondan evvel gayri resmiydi. Yani güya padişah yönetimin başıdır ama bürokratlar idare eder. 1908-18 artık resmen askerlerin ve bürokratların iktidarda olduğu parlamento, hükümet, kabine vasıtasıyla bir devirdir. Bu işte Tanzimat Fermanı'nın bir neticesidir. Tanzimat Fermanı'nın başka bir tesiri de var. Evet, getirdiği bir takım yeniliklerle artık Osmanlı Devleti bir karar verme safhasındadır. O da Batı. Batı'dan geri kaldık. Batı'yı geçmemiz lazım. En azından ona yetişmemiz lazım. O halde Batı'nın, burada Batı'dan kastım Avrupa'dır. Batı'nın, çünkü her yere göre değişir Batı malum. Batı'nın ilerlemesine vesile olan vasıtalar neyse biz de onları hiçbir şey duymadan, yüksünmeden, bir problem duymadan alalım, tatbik edelim. Doğru bir bakış açısıdır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Ama tabii Batı'yı Batı yapan sadece o sanayi devrimidir, toplarıdır, otomobil değil, buhar değil tabii. Onun kendi kültürü var. Bu kültür eski Yunan'dan, Roma'dan gelen Hristiyanlıkla mezzedilmiş bir kültür.
O bir dönüşüm bir de yani. Evet. Yani hızlı.
Bunu bundan
bir şekilde
ayırmanız çok zor. Yani sütün içinden yağı çıkarmanız çok zor. Yani zeytinyağıyla suyu ayırabilirsiniz ama bu çok zor. Bunu hesap edemedi Tanzimat bürokratları. O zaman dediler biz göstermelik bir reform yaparız. Taklit ederiz. Avrupalıların sesini keseriz. Ağızlarını bir parmak bal çalarız dediler. Bu ise hakiki problemi çözmeye bir şey olmadı, mani oldu. Tanzimat'ın böyle bir handikapı var. Fakat dediğim gibi politik hayatta getirdiği yeniliklerin dışında sosyal hayatımıza da çok ciddi bir yenilik getirdi. Artık Osmanlı entelektüelleri Batı'ya bakıyorlar. Avrupa'dan gazeteler, mecmualar geliyor. Avrupa romanları geliyor. Arapça, Farsçanın, hele entelektüellerin, sanatçıların konuştuğu Farsçanın yerine artık Fransızca almıştır. Fransızca lingua franca'dır. Bütün dünyada böyledir. Sadece bizde değil, Rusya'da da böyledir. Yani bundan dolayı Osmanlıları kınamamalı. Rusya'da da soylular Fransızca konuşuyor. Fransız modası, Rusça neredeyse bilmiyorlardı o devirde. Böyle bir şey. Bir tek İngiltere direnmiştir Fransızcanın tesirine. Konuşmaya başladılar. Fransızlar gibi giyinmeye başladılar fes haricinde. Kadınlar gene örtülüdür çünkü devletin bir resmi işte devlet politikası vardır. İslamiyet ve İslamiyet'i koruma politikası o sebeple ama artık evler, hayatlar Batı'ya dönmektedir. Bir tarafta bu sefer yeni bir hayat tarzı doğmuştur. Dualite, ikili hayat. Bir tarafta medreseler var, kapatamıyorsunuz. Ama teknik adama ihtiyacınız var. Tanzimat sebebiyle mektep açıyorsunuz. Mektep ve medrese yan yana. Mahkemeler var, şeria mahkemeleri, evlenme, boşanma, mirası, kadılar. Bir de gayrimüslimlerin olduğu mahkemeler olması lazım. Yanına ikinci bir mahkeme kuruyorsunuz, nizamiye mahkemeleri. Alaturka saatiniz var sizin, güneş battığında 12 olan. Ama bir de Avrupalılarla münasebetiniz var. Bu sefer bir de alafranga saat kullanıyorsunuz. Herkesin iki saati var. Bir alaturka, bir alafranga saat. Gündüz ceketli, redingotlu memurlar akşam evlerine geldikleri zaman entarlarını giyiyorlar. Hırkalarını başına takkelerini nargile içiyorlar. Sosyal hayatımızda da bir dualite var. Gündüz bir Avrupalı bürokrat gibi ama evine geldiği zaman tarih, hicri tarih kullanıyorsunuz. Ama bir taraftan Avrupa ile müzakereler sebebiyle miladi değil ama Rumi takvim kullanıyorsunuz.
Ama herkesi ilgilendiren bir şey yok herhalde. Hani ama günlük sosyal hayatını,
sosyal hayatta da bu yavaş yavaş artık biraz entelektüel özenerek, çevreye biraz özenmeli. Bunu tabii o zamanki Tanzimat romancıları, hikayecileri çok güzel tasvir etmiştir. Hı. Tanzimat'ın getirdiği ikilik, dualite bugün de hayatımızda bu devam
hala
eder.
Hala da evet, öyle hissetmiyor yani, muyuz kendimizi?
Bayan Hülya da derler, Hülya Hanım da derler. Sosyal hayatımızda da öyledir. Bir yandan evlenirken kokteyl yaparız ama sonunda kasap hava ile oynarız. Yani böyle bir hayat bizim hepimizde var. Kadın erkek beraber salonda oturur ama ayrılır.
Biz evet, mi bu olduk yani?
Bu bizim hayatımız evet oldu. Yani artık mizacımız oldu. Bu da Tanzimat'ın bize getirdiği bir yeniliktir. Tanzimat edebiyatında zaten bunun tesir, yeni mesela edebi metinler geliyor, romandı, yeni müzikler ama burada bu Tanzimat edebiyatı bize Tanzimat reformlarının sosyal hayatımıza nasıl tesir ettiğini gösteriyor. İşte o tesir, devamlı Avrupa'ya hayran olmak, bunun arkasında bir aşağılık kompleksi, özünden de vazgeçememek, o zaman ikisini muhafaza etmek, tez antitez, tezatlar, bazen ikiyüzlülük, bazen hoş bir dualite bizim hayatımıza devam ediyor. Biz bunu 1839 Tanzimat Fermanı'na borçluyuz. O zamandan beri bu devam eden bir gelenek.
Çok teşekkür ediyorum bu hafta için. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.